Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 9. Ayrım. Matthew'nun bakış açısına göre geminin kendisi ahşap ve değersizdi. Ancak onu neşelendirebilirdi. Çok geçmeden fırtına mevsimine gireceğiz. Şanslı olabiliriz. Ancak ana bölümü bulmak için konsantre olacağız. Sonra gerisi için istediğin kadar zaman harcayabilirsin. Ona gelince payını alacak ve ayrılacaktı. Cebinde şıngırdayan altınlarla, babasının Isabella ile ilgili araştırmalarını tamamlamak için o tekneyi yapacak zamanı bulabilecekti. Angeli'nin lanetiyle Van Dyke'i bulmak için. Tate, "Sanırım bu mantıklı," dedi. Bakışlarını kaldırdığında onun gözlerinde gördüğü sert, belli belirsiz pırıltı karşısında şaşırmıştı. "Ne düşünüyorsun?" "Aptalcaydı elbette ama bunun cinayet gibi göründüğünü düşünmüştü." Matthew kendini toparladı. "Hiçbir şey, elbette mantıklı," diye devam etti. "Çok geçmeden yeni bir batık bulduğumuz haberleri ortalığa yayılacak. Misafirlerimiz olacak." "Gazeteciler mi?" Homurdandı. "Onlar en zararsızı, yağmacılar." "Ama yasal bir hakkımız var," diye Tate başladı. Ancak o kendisine gülünce kesti. "Yasal haklar her şey anlamına gelmez, kızıl. Özellikle de Lassiter şansıyla uğraşmak zorundaysan. Vardiyalı çalışmamızın yanı sıra, öyle de uymaya başlamalıyız," diye devam etti. "Eğer altın çıkarmaya başlarsak, Avustralya'dan Kızıldeniz'e kadar avcılar bunun kokusunu alacaktır. İnan bana." "İnanıyorum." Ve öyle olduğu için şnorkel takımını almak için aşağı atladı. "Hadi babamla bakı kontrol edelim. Sonra o filmi banyo ettirmek istiyorum." Tate kıyıya gitmek için hazır olduğunda filme ek olarak bir alışveriş listesi oluşmuştu. "Annemin bana bir sebze listesi vereceğini bilmem gerekirdi." Matthew onunla birlikte Adventure'ın küçük botuna atladı, motoru çalıştırdı. "Mesele değil." Tate güneş gözlüklerini takarken, "Listeyi görmedin, bak." Batmakta olan güneşin önünde zıplamakta olan bir yunus sürüsünü işaret etti. "Bir zamanlar bunlardan biriyle yüzmüştüm. Mercan Denizi'ndeydik ve bir yunus sürüsü teknenin peşine düştü. 12'sindeydim." Gülümsedi ve onların ufka doğru yıldırım gibi gidişlerini izledi. İnanılmazdı. Öylesine yumuşak bakışları vardı ki. Matthew hız keserken Tate yerinde doğruldu. İskeleye olan uzaklığı kolladı. Bacaklarını sıkıca bastı ve halatı emniyete aldı. Bot emniyete alınır alınmaz sahil şeridinde yürümeye başladılar. "Matthew, eğer ana bölümü bulursak ve sen zengin olursan ne yapardın?" "Harcardım. Keyfini çıkarırdım." "Neye? Nasıl?" "Ivır zıvıra." Omuzlarını silkti. Ancak şimdiye kadar genellemelerin kızı tatmin edemeyeceğini öğrenmişti. "Bir tekne. Zamanım ve olanaklarım olur olmaz kendime ait bir tane yapacağım. Belki bunun gibi bir adada bir yer alırım." Yakındaki otelin batmakta olan güneşin altında tembelce kızarmakta olan müşterilerinin yanından geçtiler. Çiçekli gömlek ve beyaz şort giymiş personel, kumda tropik içki dolu tepsilerle koşuşturuyordu. "Hiç zengin olmadım," dedi, kendi kendine konuşur gibi. "Buna alışmak çok zor olmamalı, böyle yaşamaya. Şık oteller, şık giysiler, hiçbir şey yapmadan yan gelip yatmak için paranın olması." "Ama yine de dalar mıydın?" "Elbette, ben de öyle." Otelin güzel kokulu bahçesinden geçerlerken Tate bilinçsizce onun elini tuttu. "Kızıldeniz, Büyük Mercan Resifi, Kuzey Atlantik, Japon Denizi, görecek o kadar çok şey var ki. Koleji bitirir bitirmez bunların hepsini göreceğim." "Deniz arkeolojisi değil mi?" "Evet." Matthew yan gözle ona baktı. Parlak saçları tuz ve rüzgarla karmakarışık olmuştu. Bol pamuklu pantolon, eskimiş bir tişört giymişti ve siyah çerçeveli, köşeli güneş gözlükleri takıyordu. "Öyle pek bir bilim adamı gibi görünmüyorsun." "Bilim, beyin ve hayal gücü ister. Modaya uygun bir görünüş değil." "Moda açısından iyi bir şey." Genç kız boş bulunarak titredi. Annesini zaman zaman umutsuzluğa düşüren Tate, giyim kuşamın hiç üstünde durmazdı. "İyi bir dalış kıyafetin olduğu sürece aradaki fark ne? Kazı yapmak için gardıroba ihtiyacım yok ki. Hayatımı dalarak geçireceğim. Define avına çıkmak, eski eserleri incelemek ve araştırmak için ücret aldığını düşünsene." Bunun hayaliyle başını salladı. "Öğrenecek o kadar çok şey var ki." Öyle bir okul hayatını hiç düşünmedim. Oradan oraya o kadar çok gezmişlerdi ki hiç başka seçeneği olmamıştı. Ben daha çok çalışarak eğitilmekten yanayım. Ben kesinlikle bunu da yapıyorum. Tate'in filmini bırakabileceği kasabaya gitmek için bir taksiye bindiler. Dükkanları gezmek, takılara bakmak istediğinde Matthew'nun bunu dert etmezmiş gibi görünmesi hoşuna gitmişti. Bir süre ucundan bir inci sarkan küçük altın bir madalyon karşısında iç geçirdi. Giysileri korunmak içindi. Ancak takılar güzel, zararsız zayıflıklardı. Matthew, "Senin böyle şeylere düşkün olduğunu sanmıyordum," diye fikrini söyledi. Onun yanındaki tezgaha yaslanarak, "Hiç takı takmıyorsun." 16 yaşındayken annemle babamın Noel'de verdiği bir küçük yakut yüzüğüm vardı. Onu bir dalış sırasında kaybettim. Gerçekten içime oturdu. Onun için suda takı takmaya son verdim. Gözlerini o güzel madalyondan ayırdı ve onun boynundaki gümüş sikkeyi çekti. Belki bakım verdiği o sikkeyi alıp uğur olarak takarım. Bana da uyar. Bir şey içmek ister misin? Dilini üst dudağına değdirdi. Dondurma. Dondurma. Tekrar düşündü. Hadi gidelim. Ellerinde birer külah, kaldırım boyunca yürüdüler. Dar sokakları gezdiler. Matthew, krem beyazı bir amber çiçeğini koparıp, gelişi güzel Tate'in kulağının arkasına takarak onu keyiflendirdi. Marla'nın istediklerini alırlarken, Buck ve Kara Sakal'ın hikayesiyle onu kahkahaya boğdu. Buck'ın yaş gününde, Ocracoke açıklarındaydık. Onun 50. yaşında. Geride yarım asır bırakmış olma düşüncesi Buck'ı öylesine depresyona sokmuştu ki, yarım şişe viskiyi götürdü. Ben de diğer yarısı için ona yardımcı oldum. İnanırım. Tate bir hevenk yarı olgun muz seçti ve bunu da sepetine koydu. Bütün o belkilere devam ediyordu. Ne demek istediğimi biliyorsun. Eğer bir ay daha araştırsaydık, belki de o batığı bulmuş olacaktık. Eğer oraya ilk ulaşan biz olsaydık, belki de ana hazineyi bulmuş olacaktık. Eğer hava sakin olmuş olsaydı, belki de zengin olmuş olacaktık. Viski ve can sıkıntısı arasında güvertede kendimden geçmiştim. Bu kavun olgun değil, bu iyi. Meyveleri değiştirdi, üzümleri kendi seçti. Her neyse, ondan sonra fark ettiğim ilk şey, motorların gürlemesi ve teknenin en azından 12 mil süratle güneybatıya doğru açılmakta olduğuydu. Bak dümendeydi, korsanlara haykırıp duruyordu. Ödüm bokuma karıştı. Yerimden fırladım, ayağım takıldı, başımı küpeşteye öylesine sert vurdum ki, gözümün önünde yıldızlar uçuştu. İskeleye doğru döndüğünde neredeyse tekneden denize düşecektim. O bana sesleniyor, ben ona küfrediyordum. O tekneye daireler çizdirirken ben ayakta durmaya çalışıyordum. Gözleri neredeyse yuvalarından 15 santim dışarı fırlamıştı ve bembeyazdı. Biliyorsun, gözlükleri olmadan bir metre ötesini göremez. Ama o açık denizi gösteriyor ve şu korsanlar gibi bağırıyordu. Dur, hey kemiklerim titriyor. Tate gülmeyi kesti. Kemiklerim titriyor dememiştir. Lanet olası demedi. Tekneyi sallayarak ve yo-ho-ho şarkısını söyleyerek neredeyse bizi alabora ediyordu. Bu anı yüzünde bir gülümsemenin belirmesine neden oldu. Dümeni elinden almak için hemen hemen onunla kavga etmek zorunda kaldım. Hayalet Matthew, Kara Sakal'ın hayaleti görmüyor musun? Ona gözlüklerini çıkarttıktan sonra nasılsa hiçbir şey göremeyeceğini söyledim. O bana, onun orada, tam orada, Pruva'nın 10 derece açığında durduğunu söyledi. Orada hafif bir pustan başka hiçbir şey yoktu. Ama Buck'a göre o, Kara Sakal'ın kopmuş kafasıydı. Sakalından dumanlar tütüyordu. Bunun bir işaret olduğunu ve eğer ertesi gün burada dalarsak, herkesin burada gömülü olduğunu düşündüğü, Kara Sakal'ın hazinesini bulacağımızı iddia ediyordu. Tate, sebzelerin parasını ödedi. Matthew torbaları yüklendi ve ertesi sabah daldınız dedi Tate. Çünkü o senden dalmanı istedi. Evet, çünkü eğer yapmasaydım bunun asla sonu gelmeyecekti. Zırnık bile bulamadık. Ancak 50 yaşına girmenin kesinlikle üstesinden geldi. Sahile geri döndüklerinde neredeyse alacakaranlık olmuştu. Matthew torbaları yerleştirdi ve dönüp baktığında Tate'in dalgaların içinde durabilmek için pantolonunun paçalarını sıvamış olduğunu gördü. Işık saçlarını, tenini aydınlatıyordu. Birden içinde acıyla rüyasını, Onun suda nasıl pırıltılı göründüğünü, dudaklarının tadını anımsadı. "Burası öyle güzel ki," dedi Tate. "Sanki başka hiçbir şey yokmuş gibi. Böyle yerler varken, dünyada nasıl yanlış bir şeyler olabilir? Böyle günler varken." Tate, Matthew'nun bunun kendisi için en romantik gün olduğunun farkında olmadığından emindi. Saçına takılmış bir çiçek, kumsalda yürürken, elini tutan bir el gibi bir takım basit şeyler. "Belki burayı hiç terk etmemeliyiz." Sesinde bir gülüşle döndü. "Belki sadece kalmalı ve..." Matthew'nun gözlerindeki bakışı görünce bayağı tıkanarak sustu. Öylesine koyu, öylesine yoğun, öylesine aniden kendi üzerine odaklanmıştı ki, yalnızca kendisine. Tate hiç düşünmeden, tereddüt etmeden ona doğru gitti. Elleri erkeğin göğsünden yukarı kaydı, boynuna dolandı. Matthew'nun gözleri Tate'in gözlerine kilitlenmişti. Bir düzine delice yürek çarpıntısından sonra onu kendine çekti ve kanını ateşledi. Evet, Tate daha önce de öpülmüştü. Ama bir çocukla bir erkek arasındaki farkı biliyordu artık. Onu tutan, onu öpen bir erkekti. Onun istediği bir erkekti. İstekle ona yaslandı. Zevkten soluyarak, onunkilerle tekrar buluşana kadar dudaklarını çılgın öpücüklerle yüzünde gezdirdi. Genç kız, her isteneni yapmak için öylesine hırslı, öylesine istekli, öylesine narindi ki, elinin altında su gibi akıyordu. Dudakları açlıkla onunkine yapışmıştı. Tate'in boğazından yükselen bir sese dönüşen her arzulu mırıltı ve titreşim, yeni istekleri ortaya koyan ateşten bir bıçak gibi Matthew'nun içine işliyordu. "Tate," sesi sertti, hemen hemen ümitsiz. "Bunu yapamayız." "Yapabiliriz, yapıyoruz." Tanrım, nefes alamıyordu. "Beni tekrar öp, çabuk ol." Dudakları tekrar genç kızın dudaklarını örttü. Onun lezzeti içinde patlayan bir bomba gibiydi. Her şey acı vericiydi. Tıpkı soğuğun arkasından gelen sıcaklık gibi. Neredeyse eziyete dönüşmüştü. "Bu delilik," diye mırıldandı ağzının içine. "Aklımı kaçırıyorum." "Ben de." "Oh, seni istiyorum, Matthew, seni istiyorum." Bu sözler Matthew'ya bir tokat gibi çarptı. Geri sıçradı. Titreyen elleriyle onun omuzlarını yakaladı. "Dinle Tate, neye gülümsüyorsun sen?" "Sen de beni istiyorsun." Bir elini kaldırdı, usulca onun yanağına dayadı ve onu kımıldayamaz bir hale getirdi. "Bir süre istemediğini düşündüm ve bu çok acı verdi çünkü ben seni çok istiyordum. Önceleri senden hoşlanmıyordum bile ama yine de istiyordum." "Tanrım," kendine gelmek için alnını Tate'inkine dayadı. "Sanırım dikkatli olanın sen olduğunu söylemiştin." "Seninle ilgili değil." Aşk ve güven dolu ona sokuldu. Kalp kalbe. "Seninle ilgili asla. Beni ilk öptüğünde senin beklediğim kişi olduğunu anladım." Matthew'nun ne pusulası vardı, ne yönünü biliyordu ancak rotayı değiştirmesinin gerekli olduğunun bilincindeydi. "Tate, bunu ağırdan almalıyız. Sen düşündüğüm şey için hazır değilsin, inan bana. Sen benimle sevişmek istiyorsun." Çenesi ileri uzandı. Bakışları aniden bir kadının bakışlarına dönüşmüştü ve aynı gizlerle doluydu. "Ben çocuk değilim, Matthew." "O zaman ben hazır değilim. Ve ailene acı verecek bir şey yapmayı hiç istemiyorum. Onlar bana ve Buck'a karşı çok açık ve dürüst davrandılar." Tate, gurur diye düşündü. Gurur, sadakat ve dürüstlük. Ona aşık olmasında bir gariplik var mıydı? Dudakları kıvrıldı. "Tamam, ağırdan alacağız. Ama bu ikimizin arasında Matthew. Ne istediğimize kendimiz karar vereceğiz." Uzandı, dudaklarını onunkilere değdirdi. "Ben bekleyebilirim." 5. Fırtına başladı ve ondan sonraki 2 gün için dalmayı olanaksız kıldı. İlk sabırsızlık dalgası geçince, Tate babası ve Buck'ın son dalışlarında çıkarttıkları Santa Margarita'nın parçalarını temizlemek ve kaydetmek için Adventure'ın güvertesine yerleşti. Tepesinde gerili brandada yağmur davul çalıyordu. Adalar, geride çalkantılı bir deniz ve öfkeli bir gökyüzünü bırakarak pus içinde kaybolmuşlardı. Dünyaları suya ve birbirlerine indirgenmişti. Güverte salonunda bir poker maratonu yaşanmaktaydı. Yağmurun monoton şırıltısı arasında bir kahkaha, bir küfür sesleri onlara kadar geliyordu. Tate kabaca yapılmış gümüş bir haçı temizledi ve yaşamında hiç bu kadar mutlu olmadığını fark etti. İki elinde birer kahve fincanıyla Matthew Brandon'ın altına girdi. Biraz yardım ister misin? Elbette. Sadece ona bakmak bile yüreğini titretiyordu. Poker bitiyor mu? Hayır ama benim şansım bitiyor. Onun yanına oturdu, fincanın birini uzattı. Bak demin flümü floş ile alt etti. Neyin neden üstün olduğunu hiçbir zaman doğru dürüst aklımda tutamamışımdır. Remi'de daha iyiyimdir. Haçı kaldırdı. Belki de bunu geminin ahçısı takıyordu Matthew. Kek için hamur kararken gözünde asılıydı belki. Evet, gümüşe dokundu. Berbat bir parçaydı. Sanki bir mücevheratçıdan çok bir nalbant tarafından şekillendirilmişti. Ayrıca ağır da değildi. Matthew değersiz bularak yere koydu. Orada başka ne var? Bunlar donanım makaraları. Bak, içlerinde hala ip izleri var, düşünsene. Siyah metali itinayla temizliyordu. Gemiyi kurtarmak için nasıl da uğraşmış olmalılar. Rüzgar uğuldarken, yelkenler parça parça olmuştu herhalde. Uzaklara, pusun içine bakıyor ve olanları görüyordu. Gemi yana yatınca insanlar iplere, direklere tırmanıyor. Yolcular korku içinde. Gemi alabora olup batarken, anneler çocuklarını kucaklıyor. Ve biz de onlardan kalanları buluyoruz. Makaraları yere koydu ve kilden yapılmış bir pipoyu aldı. Bir denizci bunu cebine koymuş. Nöbetten sonra yakmak ve sakince tüttürmenin keyfini çıkarmak için güvertede duruyor. Ve bu maşrapa içkiyle dolu olmalı. Kulpunun eksik olması çok kötü. Elini aldı, ters çevirdi. Kızın çizdiği tablonun kendisini etkilediğini kabul etmek istemiyordu. Değerini düşürüyor. Yalnızca parayı düşünemezsin. Sırıttı. Elbette düşünebilirim kızıl. Senaryo senin olsun, ben de parsayı toplarım. Ama Matthew onun itirazını hızlı kaçamak bir öpücükle kesti. Öfkelendiğin zaman o kadar şirin görünüyorsun ki. Gerçekten mi? Koltuklarının kabarması için yeterince genç ve yeterince aşıktı. Kahvesini alarak yudumladı. Fincanın üzerinden onu izliyordu. Senin göründüğün kadar ticari düşündüğüne inanmıyorum. Buna inan. Tarih, eğer ondan bir şey elde edebilirsen güzeldir. Aksi halde bu sadece ölü insanlar demektir. Kızın kaşlarını çattığını fark etmeden başını kaldırdı. Yağmur şiddetini kaybediyor, yarın dalarız dedi. Sabırsızlanıyor musun? Biraz. Problem her göz kırpışımda, burnuma bir tabak dayayan annenin varlığında yatıyor. Bu bende alışkanlık yaratabilir. Elini kaldırdı ve Tate'in saçlarını okşadı. Bu farklı bir dünya. Sen farklı bir dünyasın. Öyle çok farklı değil Matthew diye mırıldandı ve dudaklarını onun dudaklarına doğru kaldırdı. Belki yeterince farklı. Matthew'nun dudakları kızın dudaklarını bulurken parmakları önce gerildi sonra yavaşça gevşedi. Farkı anlamak için dünyayı yeterince tanımamıştı. Matthew'nun dünyasını. Eğer iyi biri olsaydı, nazik biri, her ikisini de yalnızca bir hata olabilecek bir adım atmaya yöneltebilecek bir şey yapmaması, Tate'e dokunmaması gerektiğinin farkındaydı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 80. Devamı 10. ayrımda.